Item 7, sayfa 80. At. Stephen James. 14. bölüm. Her şey bir saniyede değişebiliyor. Geri tepen silahın şok dalgasının kolumdan yükselerek omzumu sarstığını hissettim. Demek buymuş. Zaman işliyordu. Bu kadar sene sonra bu şekilde bitecekmiş. Kurşunun acısının vücuduma yayılmasını bekledim, hiçbir şey hissetmedim. Sonra Bay Sikora'nın yüzünü gördüm. Hayır. Gözleri kaymıştı ve kolumu sıkan eli gevşiyordu. Hayır, lütfen hayır. Sıcak kan karnıma doğru yayılıyordu. Fakat yara bende değildi. Ralph yanı başımdaydı. Ambulans çağır dedim. Sigorayı sırt üstü yere yatırdığım sırada Ralph cep telefonunu bulmak için ceplerini karıştırıyordu. Silahı elinden alıp bizden uzak bir köşeye fırlattıktan sonra bir taraftan başını olabildiğince yavaş bir şekilde yere koyarken diğer elimle kurşun yarasına baskı uygulamaya başladım. Yazık ki kanamayı durduramadım. Ona izin verme. Grant nefes almaya çabalarken öksürüyordu. Her şeyin yoluna gireceğini, endişelenmesine gerek olmadığını ve yarasının ciddi olmadığını söylemek istedim. Ama pek iyi bir yalancı değildim. Rahatla dedim sakince, yalnızca gerçeği, yardım geliyor. Nefesi kesildi, soluk almaya çabaladı ama bir şey söylemedi. Grant'in göğsünden akan kan köpüklü ve parlaktı. Bu kurşunun akciğerine isabet ettiği anlamına geliyordu. Kalbini sıyırıp geçmiş olması da mümkündü. Ambulans bir iki dakikaya gelse bile kurtarılabileceğini sanmıyordum. Ambulans geliyor dedim. Colorado'daki mesaj kaydını ve buradaki yüksek güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurursak silahı kendi doldurmuş olamazdı. Silahı senin için kim doldurdu Grant? Nefes almaya çalıştı. Haydi. Yoldalar. Bana bir isim ver. Kimdi o? Yutkundu ve büyük bir nefes aldı. Onu yaka. Acele. Dört memur koşarak içeri dalıp etrafımızda toplandılar. İçlerinden biri yerdeki Smith Wesson'u aldı. Diğerleri de silahlarını Sikora'nın yüzüne doğrulttular. Geri çekilin dedim. Ona biraz yer açın. Tereddüt ettiler. Geri basın. Onlar geri çekildikleri esnada Grant Sikora beni kendine çekti ve lütfen derken öksürdüğü için yanağıma bolca kan sıçrattı. Onu duyabileni yalnızca ben olduğumdan emindim. Söz ver bana. Bir kez daha yapmasına izin vermeyeceksin. Grant senin. Söz ver bana. Aciliyet, umutsuzluk. Onun için. Celeste için. Bir şey söylemek zorundaydım. Söz veriyorum dedim yavaşça. Söz veriyorum, tekrar yapmasına izin vermeyeceğim. Şimdi lütfen bana silahı kimin doldurduğunu söyle, bir isim. Ne yazık ki cümlenin sonunu duyamadı. Ben konuşurken gözlerini yumdu, kolumu tutan eli düştü ve Grant Sikora öldü. Hayır. Onu geri getirebilmek için kan akışının devam etmesini sağlamalıydım. Kalp masajı yapmaya başladım. Fakat birkaç dakika sonra doktor henüz ortada yok. Yani Ralph'i yanımda hissettim. Elini omzuma koymuştu. O öldü. Ralph sesini yapabildiği kadar yumuşatmıştı. Pat. Yanıma diz çöktü, eli omzumda. O öldü dedi yeniden. Devam ettim, belki yanılıyordu. İki tane daha, üç daha, dört daha ama yeterli değildi, asla yeterli olmayacaktı. Bir sağlık ekibi salona doluştu. Onlar Grant'i geri getirme işine devraldıkları sırada ben nefesim kesilmiş bir halde geri çekildim. Kalbim göğsümden fırlayacakmış gibi atıyordu. Sakin olup nefesimi düzenlemeye çalıştım ama pek beceremiyordum. Salonun her yerindeki izleyiciler ve jüri üyeleri saklandıkları yerlerden çıkıyordu. Richard Busk yakınımda durmuş beni izliyordu. Derin, düşünceli gözleri bana dokunup geçti. Psikopatça bir sükunet ve samimiyet karışımının üzerimden geçtiğini hissettim. Teşekkürler Doktor Bowers. Bu sözleri yalnızca benim duyabileceğim kadar yüksek sesle söylemiş, sonra dudaklarına bir gülümseme kondurmuştu. Sana hayatımı borçluyum. İşte bu. Ayağa kalkıp ona doğru yürümeye başladım. Bu sefer engel olma sırası Ralph'teydi. Boş ver Pat. Elinden kurtulmak için silkindim ama beni bırakmadı. Demin söylediğin gibi bu şekilde olmaz. İyiyim ben. Elinden kurtulmaya çabaladım. En sonunda beni serbest bıraktı ve yüzüme bakmaya başladı. Gerçekten iyiyim ben. İyi dedi yavaşça. Çünkü şu sıra gerçekten öyle olman gerek. Yakında duruyordu. Beden ve kan. Hala gergin ve öfkeli. Sağlık ekibi Grant'i bir ritim düzenleyiciye bağladı. Ancak ekibin şefinin yüzündeki ifadelerden anlaşılıyordu ki Grant geri dönmesini bekledikleri bir hasta değildi. Acılı bir baba ölmüş, amansız bir katil sağ kalmıştı ve ben tutabileceğimden emin olmadığım bir söz vermiştim. Her şey bir saniyede değişebiliyordu. 6 dakika sonra Giovanni ambulansın mahkeme binasından ayrılışını izledi. Dinlediği polis telsizinden ambulansın Richard Basgiri'de Grant Sikora'nın bedenini taşıdığı bilgisini edinmişti. Ve dışarıda bekleyen güvenlik görevlilerinin birinden onu durduranın özel ajan Patrick Bowers olduğunu öğrenmek için referanslarını kullanmıştı. Yani Giovanni Sikora'nın mahkemeden bir sedyede üzeri örtülü vaziyette çıkacağını biliyordu. Fakat deniz kuvvetleri topçu çavuşu geçmişini göz önüne aldığında onun öncesinde görevini başarıyla tamamlayabileceğini düşünmüştü. Kurban yakınlarının içinde en iyi seçenek oydu. Ne var ki Bowers'ı geçecek kadar iyi olamamıştı ki bu da Giovanni'nin öngördüğü bir durumdu. Özel ajan Bowers 10 numaralı hikaye için biçilmiş kaftandı. Öyle görünüyordu ki planlarda küçük bir değişiklik yapılacaktı. Denver'a dönme zamanı gelmişti. 5 numaralı hikayeyi anlatma sırasıydı şimdi. 15. bölüm. Canım acıyordu, yüreğim sızlıyordu. Grant Sikora başaramamıştı. San Francis Tıp Merkezi'ne varmasının ardından ölüm saati ilan edilmişti yarım saat önce. Vurduğu görevlinin toparlanmak için biraz zamana ve fizik tedaviye ihtiyacı olacak. Fakat nihayetinde kolunu eskisi gibi kullanabilir hale gelecekti. Bir trajedi yaşandıysa da en azından bir diğeri savuşturulmuş gibi görünüyordu. Baskın da canını kurtarmış olduğunu sayarsak 2 trajedi. Bulunduğumuz salon suç mahalli olmuştu. Bu yüzden mübaşir jüri üyelerini jüri odasına yönlendirmiş, tüm medya mensubu ve kurban yakınları aşağıya lobiye indirilmişti. Sağlık ekibi, emniyet görevlileri ve benim gibi davaya müdahil birkaç kişi de koridorun karşısındaki daha küçük bir salona alınmıştık. Chicago polisi dedektiflerinden birini bulup ifademi verdim. Gerçi salonda bulunan 100'den fazla şahit sayesinde yaşananlar hakkında pek de bir belirsizlik yoktu. Konuşulması gereken konuları çözmenin ne yeri ne de zamanı olmasına rağmen vurulmanın eşiğine gelmiş bir adam olarak Lien Hua ile konuşmaya, onun sesini duymaya ihtiyacım vardı. Numarasını çevirdim ama açmadı. Mesaj bırakmamaya karar verdim. Hala Grant Sikora'nın kanıyla ıslak gömleğimi olay yeri incelemeden birine teslim ettim. Ralph arabasının bagajındaki bavulundan temiz giysiler almak için Calvin'i bulmaya gittiği sırada yardımcı hekimlerden birinden vücudumdaki berelere bir göz atmasını rica ettim. Hızlı bir muayene yetmişti. Kaburgalarda kırık olup olmadığının tespit edilmesi için röntgen çektirmen gerek dedi. Bu gibi boğuşmalardan geçmişte de payımı yeterince almıştım. Bu nedenle incinmiş bir kaburgayla kırık bir kaburganın tedavisinin pek de farklı olmadığını biliyordum. Bandajla sar, kendini fazla zorlama ve bolca ağrı kesici al. Röntgen çektirmeden önce bu durumun beni ne kadar rahatsız ettiğini görmek için biraz beklemeye karar verdim. Teşekkürler dedim. Göğsümün etrafına elastik bandaj sardı ve şişin inmesi için soğuk kompres verdi. Buna dikkat et, tamam mı? Tamam. O uzaklaşırken Ralph'in elinde temiz bir gömlek ve kot pantolonla bana doğru geldiğini gördüm. Giysileri alıp teşekkür ettim ve temizlenip üstümü değiştirmek için bir lavabo aramaya gittim. Birkaç dakika sonra kemerimin tokasını açarken telefonum çalmaya başladı ve ben de Lien Hua'nın cevapsız çağrımı görüp aradığını düşünerek açtım. "Hey, ne haber?" "Selam Pat." Arayan dedektif Cheyenne Warren'dı. "Orada neler olduğunu duydum. İyi olduğuna sevindim." "Ben de." Arayanın Lien Hua yerine Cheyenne olmasına üzülmediğimi fark ettim. Uzatmadan konuya girdi. "Madendeki mesajı Taylor bırakmış gibi görünmüyor."
"Ne? Nereden biliyorsun?"
"Onu bu sabah bulduk. Ölü olarak. Yanında bir kadın da vardı. Aslında biz tek bir kadın olduğunu düşünüyoruz. Söylemesi zor."
"Söyledikleri tek bir şey ifade edebilirdi. Parçalanmış mı?"
"Evet. Katil onu Cherry Creek Eyalet Parkı'nda kuzey sahilinden suya atmış. Ama Taylor'ın evinde öldürmüş. İki mekandaki kan örnekleri uyuşuyor."
Mahkeme salonuna dönerken Cheyenne'e kulak kesilmiştim. "Taylor'ın Denver'da evi mi varmış?"
"Dağda, Evergreen yakınlarında. Başının bedeninden ayrıldığı yer orası ama önce işkence edilmiş. Halen başını arıyoruz."
"İnanılmaz." "Gelen mektupların hepsi Denver Metroplex'inden postalanmıştı. Bu nedenle Taylor'ın bu bölgede yaşıyor olabileceğinden şüphelenmiştim. Ama yine de bu kadar yakınımızdayken onu bulamamış olduğumuzu duymak endişe vericiydi."
"Şüpheliler?" diye sordum. "Henüz kimse yok."
Mübaşir jüri üyelerini salona aldığı sırada Cheyenne'in söylediği her şeyi aklımda ölçüp biçiyordum. Yalnızca birkaç küçük soru sormaya vaktim vardı.
"Parçalamanın dışında," dedim, "Heather Fay'nin cinayetiyle ilişkilendirilebilecek delil var mı?"
"Henüz fiziki delil yok, fakat aynı Heather'ın vakasındaki gibi kim olduğu bilinmeyen birinden bir ihbar gelmiş 9-11'e.
Hakim Craddock ve iki tarafın başavukatları hakim kapısından girdiler. Karşılaştığım suçlular arasında Taylor'ı bulup onu alt ederek öldürmüş olabilecek kim var diye düşündüm ama listem oldukça kısaydı.
"Başka bir şey?"
"Sabah suç mahallini incelemeyi tamamlamak için Taylor'ın evine gideceğiz. Erkenden, saat 7'de. Kent merkezinden yaklaşık yarım saat uzakta. Belki benim de gelirsin ve karbon salınımımızı azaltmış oluruz."
Normal şartlarda insanların karbon salınımı klişesini kullanarak doğaya karşı aşırı korumacı tutum takılmaya çalışmaları beni sinir eder. Ama söyleyen Cheyenne olunca kulağıma oldukça doğal geldi.
"Gelirim," dedim, "ama programa göre Denver'a ancak yarın öğlene doğru varabileceğim."
"Uçuş saatini değiştir o zaman, bu gece gel."
Bu da ihtimaller arasındaydı.
Yargıcın hükümsüz yargılama kararı vereceğini düşünmüştüm. Öğrenmek için birkaç dakikam daha vardı.
"Ayarlayabilirsem öyle yaparım. Daha fazla bilgi edindiğimde seni ararım."
Hakim Craddock kürsünün arkasında yerine yerleşti ve oturumu başlattı. Telefonu kapatmam gerekiyordu.
"Bana bir iyilik yap. Ajan Ralph Hawkins'e mesaj at ve onu da bilgilendir."
"Tamam."
Ona Ralph'in numarasını verdim. Görüşmeyi bitirip telefonu kapattım. Herkes yerini aldıktan sonra hakim Craddock jüriye dönüp boğazını temizleyerek,
"Bay Sikora'nın neden olduğu bu olayın görülmekte olan davayla hiçbir ilgisi yoktur. Biz burada sanık Richard Davin Busk'la ilgili bir dava yürütüyoruz. Az önce onu vurmaya teşebbüs eden kişiyle değil. Eğer bu olayın hukuki süreci etkilemesine müsaade edilirse, hukuk sistemimiz fazlasıyla kırılgan ve etkililiği çabucak manipüle olur bir nitelik kazanacaktır," dedi.
Derin bir nefes aldı. "Bütün bu faktörleri göz önünde bulundurarak hükümsüz yargılama kararı almıyorum. Pazartesiye kadar mahcupsunuz. Basın yok. Dış bağlantı olmayacak. Mahkeme size hafta sonu boyunca ücretsiz olarak bağımsız psikolojik danışman atayacak. Bu saldırı olayıyla ilgili duygularını tartışmak isteyen jüri üyelerine özel danışmanlık seansları sağlayacaktır. Yargılamaya pazartesi sabah saat tam 9'da Dr. Bowers'ın kürsüye tekrar geçmesiyle başlayıp devam edeceğiz."
Söylediklerine inanamıyordum ve yüzlerindeki ifadeye bakılırsa jüri üyeleri de inanamamışlardı. Böyle bir durumda neyin normal olacağını bilemiyordum. Fakat yargılamaya pazartesi günü devam etmek. Bu talihsiz olayın hukuki süreci enkaza çevirmesine izin vermeyeceğim. Benim mahkeme salonumda bu olmayacak. Her bir jüri üyesinin gözlerinin içine bakarak devam etti. Bu dava görülecek, yargılamayı gerçekleştirecek, bir karara varacağız ve adalet yerini bulacak. Kararı karşısında şaşkına dönmüş olsam da düşündükçe mantığını anladığımı fark ettim. Burada söz konusu Grant Sikora'nın hareketi değildi. Bu nedenle davanın sonucuna etki etmesine izin verilmemeliydi. Biz ne kadar çok beklersek jüri üyelerinin zihinlerini saldırıyla meşgul ederek davanın detaylarını unutma ihtimali o kadar artacaktı. Bayan Eldridge Gorman'ın yargıcın kararına şiddetle itiraz etmesini bekledim ki aynen öyle de oldu. Eğer Bask suçlu bulunursa temyize gidecekti. Beraat ederse de eyalet aynısını yapacaktı. Ne karmaşa. İtiraz reddedildi diye bağırdı hakim Craddock. Çıkabilirsiniz. Tokmağını vurdu, ayağa kalktı. Odasına girdiği sırada cübbesini kısmen çıkarmıştı bile. Aynen benim gibi jüride yargıcın hükümsüz yargılama kararına varacağını düşünmüş olacaktı ki oturdukları yerde kala kalmışlardı ve birçoğu gık bile demeden boş gözlerle yargıcın odasının şu anda yavaşça kapanmakta olan kapısına bakıyordu. Bir an durup düşündüm. Taylor'ın öldürülmüş olduğu suç mahallini gerçekten görmek istiyordum. Saat daha 5 olmamıştı. Daha erken bir uçuşu yakalayabilir ve bu gece evde olabilirdim. Pazar akşam da Chicago'ya geri dönerdim. Havayolu şirketiyle hızlı bir görüşmenin ardından bu gece 10-10.30 gibi Denver'a varacak bir uçak olduğunu öğrendim. Uçağın kalkış saatine 1.5 saat vardı daha. Yani cuma gününün mesai saati trafiğine rağmen yetişebilirdim. Uçaktaki yerimi onaylatarak görüşmeyi sonlandırdığım sırada bayan Eldridge Gorman odanın diğer tarafından bana doğru geliyordu. Yanıma yaklaşarak yalnızca benim duyabileceğim kısık bir sesle ''Mezbahada ne yaptığınızı biliyorum Dr. Bowers. Pazartesi sabahı bugün soruya cevap vermeniz için mahkemeye itaatsizlik ettiğinizi ileri süreceğim.'' dedi. Önümüzdeki hafta kürsüye çıktığımda aleyhime kullanabileceği bir şeyler söylemem için bana yem atıyor olabilirdi, yanıt vermedim. Doğruyu söylersen jüri ifadeni göz ardı edecek ve müvekkilimle empati kuracak. Her bir sözcüğüyle karanlık bir tatmin duygusu sızıyordu dudaklarından. Eğer doğruyu söylemezsen yalan yere yemin etmiş olacaksın. İki türlü de Richard serbest bırakılacak, Doktor Bowers ve teşekkür edilmesi gereken kişi sen olacaksın. Her şey birdenbire daha da karmaşık bir hal almıştı. Size iyi bir hafta sonu diliyorum Bayan Eldridge Gorman dedim. Öyle olacak dedi hafif bir tebessümle ve evrak çantasını toparlayarak ayrıca pazartesi günü sizi yeniden görmeyi iple çekeceğim diye ekledi. O uzaklaşırken Ralph'in bizi izlemekte olduğunu fark ettim. Bana doğru yürüdü ve kadın bizi duyamayacak kadar uzaklaştığında bütün bunlar da neydi diye sordu. Bir yanlış anlama. Mezbahada yaşananları ona hiç anlatmamıştım ve şu anda bu konuya girmek için uygun bir zaman değildi. Hırıltılı sesini her zamankinden daha da alçaltarak bana söylemek istediğim bir şey mi var dostum diye sordu. Seçeneklerimi gözden geçirdim. Arkadaşlığını, davayı, geleceğimi ve işlerin şimdilik askıda kalması gerektiğine karar verdim. Hayır, yok bir şey. Kapıya doğru ilerledim. Çıkıyor musun? Basına açıklama yapmam gerek. Görev yerindeki kıdemli ajan olarak biliyorsun. Anladım. Habercilerle konuşmak konusunda ne kadar heyecanlı olduğuna dair bir iki seçkin sözcük sarf ettikten sonra nefes almak için duraksadığında daha erken bir uçuşa yer ayırttım. Havaalanına gitmeliyim dedim. Yarın ararım seni. Başımı salladım, o da yavaş yavaş uzaklaştı. Bıçağım ve saverimi aldıktan sonra adliye binasının girişi önünde kümelenmiş, medya ordusundan kaçabilmek için arka kapıya yöneldim. Yolda Cheyenne'i arayarak ona yarın sabah 7'deki toplantıya yetişebileceğimi bildirdim. 6:30 gibi sende olurum dedim.
Ben kullansam nasıl olur?
Tabii eğer sürücü koltuğunda oturan bir kadınla ilgili bir takım sorunların yoksa.
İçimden bir ses, tek arabayla gitmekteki amacının sadece tasarruf etmek olmadığını söylüyordu. Fakat o sulara girmemeye karar verdim.
Tamam beni götürebilirsin demiştim ki, bu sözcüklerin de en az onunkiler kadar anlam çeşitliliği gösterebileceğini fark ettim.
Bana uyar dedi, sesinden gülümsediği hissediliyordu. 6:30'da görüşürüz.
Daha önce evime hiç gelmemişti. Bu nedenle telefonu kapatmadan önce adresimi verdim. Ardından havaalanına taksiyle gideceğimi ve pazartesiye kadar bavulumun onda kalabileceğini haber vermek için hızlı arama tuşuyla Calvin'i aradım. Telefonu açmasını beklerken adliyenin arka kapısından çıktım. Calvin merdivenlerde durmuş çiseleyen, yağmurdan korunmaya çalışıyor, bir taraftan da çalmakta olan telefonunu ceplerinde arıyordu.
Ah işte buradasın evlat, ben de seni bekliyordum.
Telefonu buldu, ekrana baktı, sonra da bana
yüz yüze mi konuşalım yoksa cepten mi diye sordu.
Ona baktım, bu taraftan geleceğimi nereden biliyordun?
Haberlere çıkmaktan ne kadar hoşlandığını biliyorum, gel seni havaalanına bırakayım.
Trenç kotunu düzeltip yağmura çıktı. Tereddüt ettim.
Biletimi değiştireli 5 dakika olmadı. Sen nereden?
Sevgili oğlum, tüm sırlarımı açık edemem ya.
Arabasının anahtarlarını çıkarttı.
Gel, sana yolda sormak istediğim bir şey var.
7. aydımın sonu. Sayfa 92.